Ayrım 21.
Evde 4 kişiydik diye başladı. 600 kişi susmuş, bu itirafı dinlemekteydi. Annem bir zengin evinde aşçılık yapıyordu. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Anlaşamıyorlardı. Herif içkiyi biraz fazla kaçırıyordu yanılmıyorsam. Yani bu 4 boğazı annemin doyurması gerekiyordu. Sabahtan akşama kadar çalışıp çırpındığı halde yetiremiyordu tabii. Gene de şanslı sayılırım. 2 yıl okula devam edebildim. Ama 10 yaşıma bastığım zaman hiçbir çare kalmamıştı artık. Bir çilingirin yanına çırak girdim. 3 yıl için boğaz tokluğuna işe aldılar beni. Patron bir Almandı. Frişter'di adı. Sabahtan otururdu içki içmeye ve öğleye varmadan da kör kütük olurdu. Beni işte yetiştireceği yerde tuttu karısının yanına hizmetçi diye verdi. Bulaşıkları yıkayıp patatesleri soymaya işte böyle başladım. Arada bir de gider kömür ve demir teslim alırdım. Her önüne gelen bir tekme sallardı bana. Nedensiz yere. Alışkanlıktan. Patronun karısı örneğin sinirlendiği zaman beni döverek yatışırdı. Nereye gider, kime sığınıp şikayet edebilirsin ki? Annem 3 günlük yoldaydı. Kaldı ki yakında olsa bile eve gidemezdim. Atölyede patronun yumurcağı saltanat sürüyordu. Anamı belliyordu tabii. Alev alev olduğu fark edilmeyecek kadar kararmış demir çubukları taşıtırdı bana ocaktan. Ve parmaklarım yanınca da zevkten çığlıklar atarak koşturmaya başlardı. Bütün bunları anlatmak neye yarar ki? Orada burada iyi kötü öğrendim işte mesleği. Sırası geldi bir işletmede çalıştım. Heriflerin iflas etmesiyle birlikte 4 aylık ücretim yandı. 9 yıldır da buradayım işte. Tanımaz değilsiniz ki beni. Şimdi bana soracaksınız tabii, neden bu kadar bekledin? Yangın başladığı zaman niçin bolşevik olmadın diye. Bu soruya verebilecek yanıtım yok yoldaşlar. Bazılarımız yapmadık işte üzerimize düşeni. Bunu gizlemeye, örtbas etmeye kalkışmak boşuna. 1918'de Almanlara karşı girişilen grevi sürdürebilirdik. Denizci Çukray defalarca anlatmıştı bize bunu. Ancak 1920'de silahı ele aldım. İş bitip son beyazları da Karadeniz'e dökünce buraya döndüm. Arkadaşlarla. Ondan sonra da aile yaşamı geldi çattı. Çocuklarım oldu. Ev işlerine gömülüp kaldım sözün kısası. Ama şimdi Lenin yoldaş ölüp de partinin bizleri çağırdığı şu anda yaşamıma bakıyorum ve bir şey eksik gibi geliyor bana. Bu boşluğu doldurmak için el ele vermeliyiz hepimiz. Sovyet iktidarı ancak böylelikle çelikten bir hale gelebilir diyorum. Bu samimi konuşmayı dostça karşıladı salondakiler. Soracak daha ne var ki? Hepimiz tanıyoruz Artem'i. Verin kartını. Ne duruyorsunuz? Yamaçta yuvarlanmaz böyle bir adam. Sağlam bir yoldaş olur. Oylamaya geçelim. Konsomonistlerin oturmakta olduğu arka sıralardan bir ses yükseldi birdenbire. Niye toprak ekmeğe koyulduğunu anlatsın yoldaş Korçak'ın bize. Ve bu köylü adetlerinin proleter psikolojisine etki yapıp yapamadığını söylesin. Genel bir uğultu karşılamıştı bu yersiz sözleri. Anladık yeter. Kısa kez ukalalık etme. Tam buldun itiraz edecek adamı. Artem atıldı. Protesto etmeyin yoldaşlar. Bu arkadaşlar toprağı işleye işleye köylü yaşamına bağlanmış olduğumu ileri sürerken doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar ama ben işçi bilincimi karıkların arasında bırakmış değilim. Bugünden itibaren de sondur artık, köylülük bitti. Ailemi alıp taşınıyorum işte. Atölyelerin yakınında bir ev tutacağım. Çünkü artık rahatsız etmeye başladı beni toprak hayatı. Havalanan kolları görünce hızla çarpmıştı yüreği Artem'in ve anla açık olarak döndü yerine. Suratenko sonucu ilan ediyordu. Oy birliğiyle kabul. Polontoski'nin eski çırağı Zakhar Burushak'ta anlattı emekçi yaşamını. Hikayesini bitirdiğinde tatlı ama herkesin işitebileceği kadar yüksek bir sesle ben diye mırıldandı. Çocuklarımın eserini tamamlamak zorundayım. Başıma çöken felaketle geride kalayım diye ölmedi çocuklarım. Bıraktıkları boşluğu böylece dolduracağım. Şefin ölümü açtı gözlerimi. Anıların etkisiyle kararıp gitmişti Zakhar. Ama tek bir soru bile sorulmaksızın bütün eller bir anda havlanarak oy birliğiyle partiye kabul edildiğinde gözleri parlıyordu ve bembeyaz başını gururla doğrulttu. Gece yarısına kadar sürdü seçimler. Yalnız en iyiler, en iyi olduklarını bütün yaşamlarıyla kanıtlayanlar kabul edildi partiye. Yüz binlerce işçiyi sürükledi Lenin'in ölümü. Şefin kaybıyla dağılmamıştı saflar. Zirvesi budanan köklü ağaçlar gibi parti de dimdik ayaktaydı. Rus Komünist Birliği 6. Kongresi bu akşam tiyatroda başlıyor. Merkez Komitesi üyesi Üstünoviç, Başkan Akim'in o pek yakından tanıdığı kararlı tavırla delege yoklamasını dinlemekteydi. Bildik isimler duyuyordu gene. Pankratov, Okunev, Jarki, birden nürperdi Rita. Korçagin, salonun diplerinde bir yerde bir el kalkıp inmişti. Dayanılmaz bir arzu sarmıştı Rita'yı. Ölmüş arkadaşının adını taşıyan kimseyi tanımak istiyordu. Kendisine bir yol açıp yanaşmayı denedi ama boşuna. Yoklamayı çoktan bitirmiş ve bir insan seli halinde dışarıya taşmaya koyulmuştu delegeler. Bu uğultulu sevinçli kalabalığın arasında tanımadığı bir adamı nasıl bulacak? Tam vazgeçmek üzereyken dost bir ses yankılandı arkasında Rita'nın. Davran Korçagin, gidiyoruz artık. Tamam, gidiyoruz. Döndü, uzun boylu esmer bir genç adam kendisine bakmaktaydı. Sımsıcak ellerin arasında buldu ellerini. Boğuk bir ses mırıldandı. Rita, Pavel, sensin değil mi bu? Yaşıyorsun demek. Anladı Pavel. Rita da aldanmıştı. Hemen hiç değişmemiş gibiydi. Biraz erkekleşmişti yalnız ve kendine biraz daha egemendi. Nerede çalıştığını bile sormadım daha sana. Bölge Gençlik Örgütü'nün sekreteriyim. Bir aparaçık olup çıktım Duvava'nın deyimiyle. Gördün demek Duvava'yı sonradan. Gördüm evet ve son konuşmamızdan da çok kötü duygularla ayrıldım. Sokaktaydılar şimdi. Dalgalar halinde bir kalabalık akıyordu tiyatroya doğru. Yaklaştılar. Aynı şeyleri düşünüyorlardı. Dirsekleriyle kendilerine bir yol açarak içeri girip bir köşeye yerleştikleri vakit Rita beklenen soruyu sordu. Geçmişe ait bir sorun ama Pavel belki gene yanıt verirsin bana. Niçin kestin çalışmamızı ve dostluğumuzu o zaman? Şaşırmamıştı Pavel. Bekliyordu bunu. Beklemesine bekliyordu ama gene de müthiş bir sıkıntı duydu. Her şeyi anladım diyordu Rita'nın gözleri. Pekala biliyorsun Rita, bilmen gerekir. 3 yıl geçti aradan. Yalnız Pavka'yı suçluyorum bu işte. Bir alay budalalık yaptı yaşamında Korçagin. Ama bu en büyüklerinden biriydi. Güzel bir giriş Pavel. Sonra peki? Sonra tek suçlu ben değilim. Biraz da Ovodundur suç. Onun o devrimci romantizminin, kahraman, kararlı, atılgan, davasına baştan aşağıya inanmış militanları anlatan kitaplar beni daima kesin bir etki altında bıraktı ve onları örnek diye aldım kendime. Yemin etmiştim Rita. Nitekim sana duyduğum sevgi karşısında da o odun tavrını takındım işte. Şimdi bu bana gülünç ve biraz da acıklı gözüküyor. Kendi kendime nasıl kızıyorum bilsen. Yani gereğinden fazla büyüttün idealini gözünde. Yo yo, idealin kendisini büyütmedim. Hayır, faciaya kaçan yanını attım yalnızca. Bazı acı deneylerin kısırlığını görüp irademi yersiz bir sınava sokmaktan kaçtım. Bugün farklı bir şekilde düşündüğümü sanma Rita. Sabır ve sonsuz bir dayanma gücü bugün de benim gözümde insanoğlunun en temel erdemleridir. Katlanmasını bilme. Sokaklara çıkıp bağırmaksızın katlanmak acıya. Kişisel trajedileri tanımayan, yaslayan bir devrimci olmak. Bu konuşmanın 3 yıl önce geçmiş olmaması çok yazık Pavel. Senin için bir yoldaştan fazla bir şey olmadım değil mi Rita? Çok, bilemeyeceğin kadar çok daha fazla olabilirdin. Onarmak mümkün henüz. Artık çok geç yoldaş Ovod. Küçük bir kızım var şimdi. Kızın da bir babası. Alabildiğine anlaşmış 3 arkadaşız. Ayrılmaz bir üçlü halinde yaşıyoruz. Pavel'in eline dokundu parmakları. Bir sevgiyi olduğu kadar derin bir endişeyi de dile getiriyordu bu davranış. Ama derhal anladı yersizliğini. 3 yıl içinde gerçekten büyüyüp olgunlaşmıştı bu çocuk. Evet ve yalnızca fizik bakımından değil, acı çekti belliydi şu anda. Dolu dolu olmuştu gözleri. Saklamıyordu ama yenmeye de çalışmıyordu. Dünyanın en içten sesiyle konuştu. Gene de bana kaybettiğimden çok daha değerli, ölçülmeyecek kadar değerli bir şey kalıyor Rita. Kongrenin son seansında bir kere daha karşılaştılar. Bir zarfla 2 defter verdi Rita Pavel'e. Defterleri bana yollarsın Pavlus'a. Bir daha seninle konuşmak fırsatını bulamamaktan korkuyorum. Bunlar anlatır sana. Pavlus'a sevgilim, seninle doğrudan doğruya da konuşabilirdim. Ama böylesi daha iyi. Bir tek şeyin önemi var şimdi gözümde. Kongrenin ilk günü sana söylediklerimin yaşantında derin bir iz bırakmasını istemem. Güçlü biliyorum seni. Bunun için de güveniyorum. Bak işte yaşam anlayışımda hiç de biçimci bir yan yok. İnsan büyük bir bağlılık söz konusu olduğu zaman bir istisna olarak ilke ve kararlarından taşabilir diyorum. Ve sen bu istisnayı hak ediyorsun işte. İlk gençliğimize karşı olan görevimizi yerine getirmek isteği vardı içimde. Ama dayandım. Gecikmiş bir sevişmenin ne sana ne de bana derin bir sevinç getirmeyeceğini seziyorum. Kendi kendine karşı bu derece sert olma Pavel. Mücadele bir görevdir ama haklarımız da vardır. Aynı zamanda bir mutluluktur yaşam. Geleceğin ve yaşama bağlılığın konusunda hiçbir endişem yok Pavel. Dostça sıkıyorum elini. Rita. Son hızla dalmıştı tren gecenin içine. Pavel ağır ağır yırttı mektubu. Camın aralığından uzattı elini ve kağıt parçalarını kapıp götüren rüzgarı hissetti. 2 yıl geçmişti aradan. Yaşamak hırsı içinde fark etmemişti bile Pavel. Kapitalist sömürme makinesinin en ince çarklarına varıncaya kadar bütün işleyişini kavramıştı 2 yılda. Sağlıkları bir parça bozulan dostlar denize gidiyordu yazları ve iş arkadaşlarına gezi izniyle bir sanatoryumda kalma izni koparabilmek için çırpınıyordu Pavel. Soluk, iki büklüm ama sevinçle ayrılıyorlardı kentten ve onların işi de Pavel'in sırtına yükleniyordu tabii. Güneşte tunçlaşmış, sağlık ve enerji dolu dönüyorlardı ve başkaları gidiyordu yerine. Ama Pavel için yaz diye bir şey yoktu. Kimsenin aklından bile geçmiyordu şehirdeki odasının bir gün gelip boşalabileceği. Ama işte gelmekte olan yazı sabırsızlık içinde bekliyordu Pavel'de. Gücünün kalmadığını kendi kendine itiraf etmek ağır geliyordu ona. Bozgun halinde olduğunu kabul ve en ufak bir çabaya bile katlanamayacak kadar güçsüzlüğünü itiraf etmek ve bir sakat adam şartına razı olmak öyle mi? Yok canım, sonuna kadar tükenmek ama görev başında kalmak çok daha iyi. Bununla birlikte parti doktoru Bartelik bütün dikkat ve özenini Pavel'e çevirmişti. Korçagin'i kendisine karşı inceden inceye muayene ettikten sonra gözlemlerinden telaşa kapılarak siyasi büroya zorunlu izin çıkarttırdı. İlk tatiliydi bu Pavka'nın. Doktor raporundaki Latince isim bolluğu karşısında afallayıp kalmıştı Pavel. Bununla birlikte önemli olan noktanın bacaklarındaki sancıdan çok sinir sisteminin geçirdiği sarsıntı olduğunu anlamakta gecikmedi. Ama gene de Svitnev'in dönmesini beklemeye karar verdi. Gençlik bürosunu böyle gelişigüzel ve yüzüstü bırakıp gidemezdi. 3 hafta kalmıştı şurada topu topu. Biraz daha dayanır ve içi rahat çıkardı yolculuğa. İşte tam o sırada bunca zamandır beklediği tatile çıkmadan tam 1 gün önce denizle ilk temasının arifesinde hiç beklenmedik ve son derece iğrenç bir olay geçti. Büyük kitaplığın arkasındaki bir pencerenin kıyısına tek başına oturmuş eğitim ve propaganda komisyonunun toplantısını bekliyordu. Birdenbire sesler yankılandı odada. Koronun arasında Falyo'nun tiz sesini hemen tanımıştı. Asker tipli, yakışıklı bir delikanlıydı Falyo. Deva bulmaz bir çapkınlık hastası, eski partizanlardan. Cebindeki gümüş saati bizzat Ravoski hediyesi diye durup dinlenmeden gösteren bir kendini beğenmiş budala. Her gün en azından 10 tane Mahnovsi kellesi uçurmuş olduğunu anlatmıştı. Ahlak konusunda kesin bir tavrı olan Pavel ki daha geçenlerde eğlence düşkünü bir tipi Razvalikin'i partiye yabancı unsur ilan ettirip bürodan attırmıştı. Hiç de iyi şeyler düşünmüyordu bu çocuk hakkında. Tanıklık ettiği bazı olaylara bakılırsa haksız da sayılmazdı. Pavel'in içeride bulunduğundan habersiz olan takımın dili çözülmüştü hemen. Anlat bakalım Falyo, ne alemde gönül işleri? Şu son günlerde arakladığın biri oldu mu gene? Hemen beni kutlayın çocuklar. Daha dün Korotayeva'nın hesabını tamamladım. Hani şu kadın işleri bölge komitesi başkanı. Özellikle Grigov için söylüyorum bunu. Çünkü benim Korotayeva konusunda hava alacağımı iddia ediyordu. Sen de beni hiç tanımamışsın yumurcak. Ben bir kadına olta attım mı elimden kurtulamaz. Ve Faylo sözlerini kuvvetlendirmek için Pavel'i müthiş sinirlendiren o açık saçık tariflerden birine girişti. Ötekilerse onu kışkırtmak amacıyla bağırıyorlardı. Blöf yapma arkadaş, dediğin gibi olamaz o iş. Attın gene Falyo, dağlar inliyor. Ben mi attım diye haykırdı Falyo. Başka birisiyle karıştırdın galiba beni Grigov. Bütün mesele nasıl girişeceğini bilmektir yavrucuğum. Ve her kadın ayrı bir yanaşma tekniğini gerektirir. Biri vardır hemen o gün tattırır meyvesini. Biri de vardır aylarca bekletir. Önemli olan dişinin psikolojisini kavramak, anlıyor musun? Ve ona göre bir teknik bulup yanaşmak. Gerçek bir sanattır bu iş çocuklarım. Bunu söyleyen de gelişi güzel bir insan değil, işin uzmanı. Ve kışkırtıcı bir tavırla gülmeye koyulmuştu. Hoşnutlu yaşamından artık. Yüreğinin zıplar gibi olduğunu hissetti Pavel ve doğruldu. Öteki ise arkadaşlarının keyiften sulanan ağızlarını görünce bir kat daha coşmuş, devam ediyordu. Aslında kurateva yağı yalnız vücudu için elde etmeye değmezdi. Fakat zahmete katlanmak olurdu bu benim için. Ama gel gör ki Grigov'la tam bir düzine şaraba iddiaya girmiştik. Hem öyle gelişi güzel bir şarap değil aslanlarım. 12 şişe porto şarabı. Dikkat isterim. Önce bir şaşırtma hareketine giriştim. Bir ziyaret, bir ziyaret daha. Kız ürkek ve bana da biraz güvensiz bakıyor. Ama dört dönüyorum etrafında. Kolay mı? Eski savaşçılardanım ben. Ona benzemez kaç tanesini yoluna koymuşum bugüne gelinceye dek. Dolaşmadığım yer, gittiğim yerlerde yatmadığım kadın kalmadı şu dünyada. Ve hiçbirisiyle bir haftadan fazla birlikte bulunmadım. Hoşlanmam çünkü. Yalnızlığı severim. Bu pilici de yarım bırakıyorum işte. İyi sabrettim ama karşılığında gördüm aslanlarım. Bakireydi güzel. Bakire. Hem de tadına doyulmaz cinsinden. Korçakin dayanamayıp patladı. Adi herif. Ne? Adi diye sana derler sokak böceği. Bir hakaret daha savuracaktı Pavel ama zaman kalmadı. Faylo öfkeden ağzı köpükler saçarak üzerine saldırmış ve bir yumruk atmıştı yüzüne. Buna karşılık da meşe tabureyi kafasına yiyip yüzü gözü kan içinde yerlere yuvarlandı. Ve Korçagin hareket etmesi kararlaştırılan gün davranışının hesabını vermek üzere parti mahkemesinin huzurundaydı. Faylo mahkemede daha da kışkırtıcıydı. Bu iş dedi doğrudan doğruya halk mahkemesine gider. Korçagin de benim kafa tasımı parçalamak istediği için kürek cezasına mahkum edilmelidir. Ve özel yaşamı hakkında sorulan soruları yanıt vermeyi de kesinlikle reddetti. Ne yani, yaptıklarımı anlatayım da beni açıktan açığa tefe koyun öyle mi? Eğer bütün dişilerin uyuzu kaşınıyorsa benden, şurasını bilin ki umurunda bile değil. Ben alacağımı almışım onlardan. Fazlası talip olanın üzerinde kalsın, gözüm yok. O Korçagin sersemine gelince, 1918'de olmuş olsak şimdiye kadar çoktan hesabını görmüştüm onun. Ve toplantıyı terk etti. Pavel buna karşılık kendisine egemen olabilmek için elinden geleni yapmış ve güçlükle de olsa bunu başarabilmişti. Bütün sorun benim kendimi zapt edememiş olmamdan ileri geliyor dedi. Oysa ben yumruklarla iş gördüğüm devir çoktan kapandı sanırdım. Sanırdım ki artık kafayla iş görmenin çağıdır. Birkaç yıldan beri yaptığım tek partizan jesti bu oldu ve böyle düşüncesiz bir davranıştan ötürü kendimi sizden önce ben kınıyorum. Ama dikkat ediniz, davranışı kınıyorum. Davranışa yol açan öfkeyi değil. Faylo, komünist ahlak açısından en iğrenç örnekleri vermiş olan bir tiptir. Ve gerçek bir devrimcinin, inanmış bir komünistin aynı zamanda bu derece adi ve alçak bir herif olabileceğini benim aklım almıyor. Hiçbir zamanda almayacak. Ve bu türlü davranışlara nerede ve ne zaman olursa olsun aynı öfkeyi göstereceğim. Komünist ahlak olayını göz önüne almaya götürüyor bu olay bizi. Olayın tek olumlu yanı da bence budur. Faylo'nun örgütten ihracı ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Grigov'a sert bir kınama, arkadaşlarına da birer uyarı verildi. Daha sonra dinlenen Doktor Bartelik, Korçagin'in bir sinir sarsıntısı geçirmekte olduğunu açıklayınca da parti savcısı, militanların öfkesi karşısında Pavel'e bir uyarı verilmesi talebini derhal geri almak zorunda kaldı ve oy birliğiyle temize çıktı Pavel. Birkaç gün sonra da bir tren güneye götürüyordu onu. Parti bölge komitesine ısrar ede ede nihayet yazdırdığı bir kağıt vardı cebinde. Ukrayna Komünist Gençlik Örgütü Merkez Komitesi'nin emrine verdirtmişti kendini. Sekreterden biri, Akim, kağıdı Pavel'e teslim ederken işte sana güzel bir kağıt Pavlış'a demişti. Son faylo olayına bir atıf yaptık diye alınma sakın. Ayrıca bil ki bu türlü olaylar sağlık bakımından çok daha sağlam arkadaşlarımızın bile başına gelebiliyor. Güney'e in ve bir güzel dinlen Pavlış'a ve enerji dolu olarak dön bize. Tanıtma kağıdında şunlar yazılıydı. Parti için canını vermeye hazırdır, sonsuz disiplinidir ve kendine olan egemenliğini tümüyle istisnai haller dışında kesinlikle kaybetmez. Bu istisnai durumlar da sinir sisteminin geçirmekte olduğu sarsıntının sonucudur. Nihayet deniz, uzakta yüce dağların doruğu gözüküyor hayal meyal sabahın sislerin arasından. Rüzgarla gelen yaşam verici serinliği içiyor şimdi göğsü Pavel'in. Tembel bir dalga yayılıyor yavaş yavaş plajın altın kumlarına ve uzanıp ayaklarını yalıyor. Sanatoryumdaki ilk günlerini büyük bir sinir gerginliği içinde ve ardı arkası kesilmeyen baş ağrılarıyla harap olarak geçirdi Pavel. Muayenesinden geçtiği bütün profesörler son derece karmaşık ve çok az rastlanan cinsten bir hastalığa yakalanmış olduğunu söylüyorlardı. Sürekli konsültasyonlardan bıkıp usanmıştı. Sevimli ama ürkütücü bir meslek bilincine sahip olan hasta bakıcısı, garip de bir ismi vardı kızın, Yerusalimçik. Güçlükle yakalar olmuştu asi hastasını ve Pavel'in yeni bir uzman doktora gitmesini sağlamak için büyük çabalar göstermekteydi. Burama kadar gelip dayandı diye homurdanıyordu Pavel. Günde en azından 5 kere hep aynı saçma sapan sorulara yanıt verilecek. Örneğin büyük ninenizin deli olup olmadığını anlatacaksınız doktorlara veya dedenizin romatizmaya tutulup tutulmadığını. Nereden bileyim ben hangi hastalığa yakalandığını dedemin? Yüzünü bile görmedim. Sonra da benim bir zamanlar bel soğukluğu veya ona benzer bir başka pislik geçirdiğimi kanıtlamak için 9 dereden su getiriyorlar. Doğrusunu söyleyeyim mi size, kafalarının o çıplak yerine güzel bir yumruk indirmek geliyor içimden şu son günlerde. Beni rahat bırakın yahu, dinlenmek için geldim buraya ben. Ve böyle ince ileyip sık dokumaya devam ederseniz bir aya kalmaz bir toplumsal tehlike haline geleceğim. Hiç beklenmedik bir rastlaşmaya Jarki ile karşılaşmasına yol açtı Foxros. Şehvetin sevincini kamçılıyordu Gece isimli, parçayı yırtına yırtına söylemeye çalışan şişman bir şarkıcı kızın ardından bir çift fırlamıştı sahneye. Adam yarı çıplaktı.